Ayrım 16, sayfa 240-36. Berduşlar konusunda bir takım genel bilgiler vermek istiyorum. Dikkat edilirse bu adamlar değişik kimselerdir ve üzerlerinde düşünmeye değer. Sayıları 10 binlere varan bir takım insanların, bir kabilenin İngiltere'yi yurtsuz Yahudiler gibi bir baştan bir başa inip çıkması şaşılacak, yadırganacak bir şeydir. Fakat her ne kadar bu durum düşünmeye değer bir şeyse de insan bazı ön yargılarından sıyrılmadıkça konunun üzerine eğilemiyor. O ön yargılar her berduşun illa alçak bir herif olması gerektiği düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu düşünce kafalarımızda itici, tehlikece çalışmaktan ya da yıkanmaktansa ölmeyi yeğleyen, dilenmekten, içmekten, kümeslerden tavuk çalmaktan başka bir şey düşünmeyen bir berduş tipi yaratmıştır. Resimli macera dergilerindeki kötü Çinli tipi ne kadar uydurma bir varlıksa bir canavar berduş kalıbı da o kadar yaşam dışıdır. Ne var ki onu kafamızdan silip atmak hayli zor gelir. Sadece berduş, dipnot, İngilizce Trump. Dipnot bitti. Sözcüğünü duymakla bile o kalıbı anımsarız. Onun gerçek olduğuna inanmamız, gerçek yersiz, yurtsuzluk, kimsesizlik sorunları üzerinde düşünmemizi engeller. Yersiz yurtsuzluğun asıl sorunlarından birini alalım. Berduşlar neden vardır? Neden berduş diye birisi vardır? Şaşılacak şey ama pek az kimse bir berduşu yollara düşüren nedeni bilir. Canavar berduş kalıbına inanıldığı için bu konuda akıl almaz nedenler ileri sürülür. Örneğin, berduşların çalışmaktan kaçmak daha kolay, dilenmek, suç işleme olanakları aramak, hatta nedenlerden en olanaksızı, berduşluktan hoşlandıkları için berduşluk ettikleri söylenir. Bir suç bilim kitabında berduşluğun atalara çekim sonucu oluştuğu yazdıklarını bile okumuştum. İnsanlığın göçebe aşamasından kalma bir şeymiş. Bu arada yersiz yurtsuzluğun apaçık nedeni insanın gözünün içine bakar durur. Elbette berduşluk atavik göçebelik değildir. Öyle olsaydı gezgin satıcılığın da atavik göçebelik olduğunu söylememiz gerekirdi. Berduş yollara düşmeyi sevdiğinden düşmez. Araba neden yolun solundan giderse, dipnot, İngiltere'de trafiğin gidiş yönü soldur. Dipnot bitti. O da aynı nedenden ötürü yollara düşer. Çünkü onu buna zorlayan bir yasa vardır. Evi barkı, hiçbir şeyi olmayan adam kilise cemaati de desteklemiyorsa ancak bir yoksul konuk evinde nefes alabilir. O konuk evleri de adamı bir geceden fazla tutmadıkları için zorunlu olarak yollara düşecektir. Berduştur çünkü bir hukuk devletinde ya da berduşluk edecek ya da acından ölecektir. Fakat milletin kafasına bir kez canavar berduş kalıbını yerleştirdikleri için herkes yersiz yurtsuzun yollara düşmesinde şöyle ya da böyle bir kötü neden olması gerektiğine inanır. Aslında canavar berduş kalıbı iyice incelenirse o inanışın gerçeğe dayanan pek az bölümü vardır. Berduşların tehlikeli kimseler olduğu inanışını ele alalım. Hiçbir deneyime dayanmadan peşin peşin çok az sayıda berduşun tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tehlikeli olsalardı onlara ona göre işlem yapılırdı. Bir yoksul konuk evi gecede yaklaşık 100 tane berduş alır. Bu kadar adamla en fazla 3 kapıcıdan oluşan personel uğraşır. 100 haydutla 3 tane silahsız adam baş edemezdi. Gerçekte berduşların düşkünler evi yetkililerinin itip kalkmalarına nasıl katlandıklarını gören için bunların aklın alabileceği en yumuşak başlı, en süngüsü düşük yaratıklar olduğu açıktır. Ya da berduşların birer sarhoş oldukları yolundaki o genel görünümü bile korkunç olan inanışa bakalım. Kuşkusuz birçok berduş fırsatını bulursa içer. Fakat durum öyledir ki fırsatını bulamaz. Şu sırada adına bira denilen sulu bir içkinin yarım litresi İngiltere'de 7 peniye satılıyor. Onunla sarhoş olabilmek insana en azından yarım krona patlar. Cebinde yarım krona olan bir kimse de genellikle berduş değildir. Berduşların toplumun yüzsüz asalakları, eli kolu tutuyor, dilenmeye çıkmış. olduğu yolundaki düşünce büsbütün dayanaksız değildir. Fakat öylelerinin yüzdesi pek düşük bir oran tutar. İsteye isteye yüzsüzce yürütülen asalaklık, hani Jacques London'un kitaplarında Amerika'daki berduşluk konusunda okuduğumuz türden olan İngiliz karakterinde yoktur. İngilizler yoksulluğun yüz kızartıcı bir günah olduğunu çok güçlü biçimde duyan, vicdanı her an uyanık bir tür oluştururlar. İnsan ortalama olağan bir İngiliz'in asalaklaştığını düşünemiyor. Bu ulusal özelliğin de bir adam işinden asıldı diye değişmesi gerekmez. Gerçekten de bir berduşun yasa tarafından yollara düşmüş halde yaşamaya zorlanan işsiz bir İngiliz'den başka bir şey olmadığı düşünülürse canavar berduş kalıbı ortadan kalkar. Elbette bu berduşların çoğunun kusursuz kişiliklere sahip oldukları anlamına gelmez. Demek istediğim yalnızca bunların sıradan insanlar oldukları, eğer bunlar öteki insanlardan daha kötüyseler, bu durum onların yaşam biçimlerinden ileri gelmektedir. Bunun sonucu olarak berduşlar karşısında genellikle takınılan layığını bulmuş işte tutumunun sakatlara karşı takınılan tutumdan daha iyi bir yanı yoktur. İnsan bunun bilincine varırsa kendini bir berduşun yerine koymaya başlar ve berduşun yaşamı nasıl bir şeydir anlar. Söz konusu yaşam son derece boşa harcanan, çok tatsız bir yaşamdır. Yoksul konuk evini berduşun günlük yaşamını anlattım ama pek kötü üç şey vardır ki bunların üzerinde durmak gerekir. Birincisi, berduşların hemen hemen genel yazgısı olan açlıktır. Konuk evi bu adamlara bir tayın verir ama bunun yeterli olması gerektiği üzerinde belki durulmamıştır bile. Onun ötesini berduş dilenerek, yani yasaya karşı gelerek sağlayacaktır. Bu nedenle hemen her berduş kötü beslenme kurbanıdır. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için herhangi bir yoksul konuk evinin önünde kuyruğa girmiş adamlara şöyle bir bakmak yeter. Berduşun yaşamındaki ikinci büyük kötülük. İlk bakışta çok daha ufak bir şey gibi görünür ama gerçekte hemen birincinin arkasından gelir. Adamın kadınlarla tüm ilişkisinin kesilmiş olmasıdır. Bu noktanın üzerinde daha çok durmamız gerekiyor. Berduşların kadınlarla ilişkilerinin kesilmesinin birinci nedeni onların toplumsal düzeyinde pek az kadın bulmasıdır. Toplum dışına itilmiş insanlarda da başka kesimlerde de olduğu gibi cinsler arası bir sayısal denge olduğu sanılabilir ama gerçek öyle değildir. Neredeyse denebilir ki belli bir toplumsal düzeyin altındaki nüfusun tümü erkektir. 13 Şubat 1931 tarihinde L.C. dipnot Londra'da İl Meclisi dipnot bitti. Tarafından yapılmış bir gece sayımında elde edilen şu rakamlar toplum dışına itilmiş erkeklerle kadınlar arasındaki oranı gösteriyor. Geceyi sokakta geçirenlerin sayısı 60 erkek, 18 kadın. Barınaklarda ve pansiyon olarak kayıtlı bulunmayan yurtlarda 1057 erkek, 137 kadın. Saint Martin in the Weald Kilisesi'nin bodrumunda 88 erkek, 12 kadın. LCC'ye ait yoksul konuk evlerinde 674 erkek, 15 kadın. Dipnot, bu düşük bir tahmin olmalı. Yine de oran herhalde böyle olacak. Dipnot bitti. Bu rakamlar gösteriyor ki, yardım alarak yaşamını sürdürenler düzeyinde erkek kadın oranı 10'a 1'dir. Bunun nedeni kadınların erkeklere oranla işsizlikten daha az etkilenmesi olabilir. Ayrıca derli toplu yüzüne bakılır her kadın son umar olarak bir erkeğe bağlanabilir. Sonuç şu ki berduş sonuna kadar bekar kalmaya mahkumdur. Çünkü bir berduş kendi düzeyinde bir kadın bulamıyorsa düzeyinin üzerindekilerin hatta birazcık üzerindekilerinin ona gökteki ay kadar uzak olacağı açıkça bellidir. Nedenleri tartışmaya değmez. Fakat kuşku yok ki kadınlar hiçbir zaman ya da hemen hemen hiçbir zaman kendilerinden fakir erkeğe tenezzül etmezler. Bundan ötürü de berduş yollara düştüğü andan başlayarak bekardır. Bir karısı bir metresi olması konusunda hiçbir umudu yoktur. Ancak o da pek seyrek bir olasılıkla birkaç şilini bir araya getirebilirse bir genel kadın bulabilir. Bunun sonucunun ne olacağı açıkça görülebilir. Eşcinsellik ya da bazen ırza geçme. Fakat bunlardan da derin olan bir şey, evlenmeye bile değer bulunmadığını bilen bir adamı yiyip bitiren düşkünlük. Düşme duygusudur. Cinsel dürtü hiç abartmadan yaşamın asal dürtülerindendir. O dürtünün karşılıksız bırakılması fiziksel açlık kadar çökerticidir. Yoksulluğun en kötü yanı insana acı çektirmesinden çok hem fiziksel hem ruhsal olarak çürütmesidir. Hiç kuşkusuz bu çürütmeye cinsel açlık da katkıda bulunur. Kadın soyunun tümünden ayrı kalan berduş kendini bir sakatın ya da bir delinin düzeyine inmiş sayar. Bir insanın kendine duyması gereken saygıya bundan daha fazla zarar verecek bir şey de olamaz. Berduş yaşamının başka bir büyük kötülüğü de bu insanların ahlaklık etmek zorunda kalmalarıdır. Serserilik konusundaki yasalarımız gereği. Her şey öyle ayarlanmıştır ki berduş ya yollarda yürüyecek ya da bir hücrede oturacaktır. Veya bu ikisinin arasında yere uzanıp yoksul konuk evinin açılmasını bekleyecektir. Açıkça görülüyor ki bu hele eğitim almamış biri için umutsuz, ruhsal çöküntüye götüren bir yaşam biçimidir. Bunların dışında ikincil düzeyde bir takım olumsuzluklar da sayılabilir. Sadece birini söylemek gerekirse, yollarda geçen bir yaşamın ayrılamaz parçası olan fiziksel sıkıntıyı örnek verebiliriz. Genellikle bir berduşun sırtındakilerden başka giysisi yoktur. Giydiği kunduralar ayaklarına göre değildir. Aylar geçmiş, adam bir sandalye üzerinde oturmamıştır. En önemli nokta şudur ki, berduşun çektikleri tümden yararsız, amaçsız, boşunadır. Akıl almaz derecede tatsız bir yaşam sürer. Yaşamı herhangi bir amaca yönelik değildir. Hapishaneden hapishaneye yürümekle geçen, günde belki 18 saati hücrede ya da yolda tüketen bir yaşantıdan daha boşuna bir şey düşünülemez. İngiltere'de en az 1,5-10 bin berduş olsa gerek. Bu adamlar her gün yüzlerce kalorilik enerjiyi harcıyorlar. O enerjiyle binlerce dönüm toprak ekilir, biçilebilir. Kilometrelerce yol döşenebilir. 20-30 ev yapılabilir. Bu adamların her gün hücre duvarlarına bakarak geçirdikleri zaman birbirine eklense belki 10 yıllık bir süreyi bulur. Ülkeye adam başına en az 1 sterline mal oluyorlar. Karşılığında ülkeye hiçbir şey vermiyorlar. Sonu gelmeyen sıkıcı bir köşe kapmaca oynar gibi dolanıp duruyorlar. O oyunun bir yararı olmadığı gibi bir kimseye şeye yanarsın diye de oynatılmıyor. Yasal düzen bunu böylece sürdürüyor. Bizler de buna öylesine alışmışız ki şaşmıyoruz ama çok aptalca bir şey. Berduş'un yaşamının boş yere akıp gittiği, bir kez kabul edildikten sonra sıra o yaşamı iyileştirmek için ne yapılabileceği sorusuna geliyor elbette. Yoksul konuk evleri biraz daha oturulabilir duruma getirilebilir. Bazı yerlerde bunun yapılmasına başlanmış bile, söylenenler doğruysa geçen yıl birkaç tane yoksul konuk evi tanınmayacak denli değiştirilmiş. Fakat bu sorunun üzerine inen bir şey olmuyor. Sorun berduşu bıkkın, yarı yarıya ölmüş bir serseriden öz saygısı olan bir insana dönüştürmenin yolunu bulmak. Yalnızca fiziksel rahat düzeyinin yükseltilmesi bunu sağlayamaz. Yoksul konuk evleri basbayağı rahat, konforlu duruma getirilse bile hiçbir zaman olacak şey değil. Dipnot: dürüstlük, birkaç tane yoksulluk konuk evinin son zamanlarda en azından uyutma olanakları açısından düzeldiğini eklememizi gerektirir. Fakat çoğu eskisi gibi kalmıştır ve yiyecek açısından elle tutulur bir düzeltme yoktur. Dipnot bitti. Bir berduşun yaşamı boşa gidecektir. O yine fakir olacak, yine evlilikten ve ev yaşamından yoksun kalacak. Yine toplum için anlamsız bir kayıp olmaya devam edecektir. Gereken onun yoksulluğunu ortadan kaldırmaktır. Bu da sadece ona bir çalışma bulmakla sağlanabilir. Fakat bulunan şey çalışmış olmak için çalışma değil, kârından tat alabileceği bir iş olmalıdır. Bugün yoksul konuk evlerinin büyük çoğunluğunda berduşlar herhangi bir işte çalışmamaktadır. Bir zamanlar bu adamlara yedikleri yemek karşılığında taş kaldırılırdı. Fakat bundan da yıllarca kullanmaya yetecek taş kırıldıktan sonra vazgeçildi. Taş kırıcılar işsiz kaldı. Şu sırada adamlar avare tutuluyorlar. Çünkü görünüşe göre yapılacak bir iş yok. Yine de berduşları yararlı kılmanın açık bir yolu vardır, o da şu. Düşkünler evlerinden her biri küçük bir çiftlik işletmeli ya da en azından yerinde tüketilecek sebze ve meyveler için bir bostan ektirilip biçtirilmeli. Böylelikle eli kolu işler, her berduş oraya geldiğinde doğru dürüst bir iş yapmış olur. Çiftliğin ya da bostanın ürünü berduşların yiyecekleri için kullanılabilir, en kötü olasılıkla bile. O iğrenç çayla margarinli ekmek tayınından daha iyi bir şey elde etmiş olunur. Elbette yoksul konuk evleri hiçbir zaman kendi kendilerini ayakta tutacak duruma gelemezlerdi ama o yolda epeyce ilerleyebilirler. Belki de hazine bundan zamanla kâr edebilirdi. Şunu hatırdan çıkarmamak gerekir ki bir ölü nasıl ülke için yitirilmiş bir şeyse bugün yürürlükte olan sistemde de berduşlar öylesine yitirilmiştir. Çünkü yalnız çalışmamakla kalmıyorlar, aynı zamanda sağlıklarını çürüten bir beslenme biçimine bağlılar. Yani sistem hem yaşam hem para yitiriyor. Berduşların o kesintisiz dolaşımı yapay bir şey. Bu adamları doğru dürüst besleyecek, onlara hiç değilse kendi yiyeceklerinin bir bölümünü üretme olanağını verecek bir tasarı pekala denemeye değer. Buna bir çiftliğin, hatta bir bahçenin bile gel geç işçilikle yürütülemeyeceğini söyleyerek karşı çıkılabilir. Fakat berduşların yoksul konuk evlerinin her birinde bir günden uzun kalamamaları gerçek bir nedene dayanmıyor ki. Yapacakları bir iş olunca bir ayda kalabilirler. Bir yılda. Bugün bir berduş giderler açısından bir yüktür. Bu nedenle de her konuk evinin amacı berduşu bir başka konuk evine itip sürmek oluyor. Aynı yerde yalnızca bir gece konaklayabilme kuralı bundan çıkmış. Bir ay içinde aynı yerde ikinci kez gelirse adamı bir hafta kapatıyorlar. O da hapse girmek gibi bir şey. Elbette dolanıp duruyor, fakat konuk evinde iş yapsa, konuk evi ona doğru dürüst yiyecek verse durum değişir. Yoksul konuk evleri yarı yarıya kendi geçimini sağlar birer kuruluş durumuna gelir. Berduşlar da kendilerine nereden gereksinim duyuluyorsa oraya yerleşip birer berduş olmaktan çıkarlar. Az çok yararlı bir iş yapıp derli toplu yemek yiyip yerleşik bir yaşam sürerler. Zamanla bu deneme tutarsa artık onlara dilenci diye bakılmaz. Evlenebilirler ve toplum içinde saygın bir yer alabilirler. Bu kaba taslak bir öneri. Buna bir takım açık itirazlar ileri sürülebilir. Yine de berduşların durumunu hazineye yeni bir şeyler yüklemeksizin iyileştirmek için yol hatırlatılıyor, gösteriliyor. Her ne olursa olsun çözüm bunun gibi bir şey olacaktır. Çünkü soru aylak ve beslenmeyen adamları ne yapmalı sorusu. Buna duraksamaksızın verilecek yanıt ise bu adamlar kendi yiyeceklerini kendileri üretmeli. 37. Londra'da evsiz birinin uyuma olanakları konusunda bir iki söz. Bugün Londra'da yardımsever kurumlar dışında gecesi 7 peniden aşağıya bir yatak bulmak olanaksızdır. Şayet bu 7 peniyi veremiyorsanız şu durumlardan birine razı olmak zorundasınız. 1. Embankment. İşte Paddy'nin Embankment'te uyuma konusunda bana anlattıkları. Burada uyumak için yapacağın tek şey erken yatmaktır. Saat 8 dedi mi kerevetini çekip üzerine yatacaksın. Çünkü yeterince kerevet yok, bazen de hepsini kaldırıveriyorlar. Bir de hemen uyumaya bakacaksın. 12'den sonra öylesine soğuk olur ki pek fazla uyuyamazsın. Zaten sabah 4 oldu mu polis gelip uyandırır. Durmadan tependen geçen o tramvayların gürültüsünde zor uyku tutar. Irmağın karşı yakasında yanıp sönen ışıklı ilanların gözüne girmesi de cabası. Soğuk ısırır. Orada uyuyanlar genellikle gazete kağıdına sarılırlar. O da pek bir işe yaramaz ya. Talihin yaver giderse 3 saat uyuyabilirsin. Embankment'te uyudum ve durumum Paddy'nin anlattıklarına uyduğunu gördüm. Ne var ki bu hiç uyumamaktan çok daha iyiydi. Geceyi sokaklarda Embankment'ten başka bir yerde geçirirseniz hiç uyuyamazsınız. Yasaya göre Londra'da gece boyu oturabilirsiniz. Fakat polis sizi uyurken görürse oradan uzaklaştırmak zorundadır. Embankment ve pek az sayıda bir iki tane daha köşe, bir tanesi Lyceum tiyatrosunun arkasına düşer. Bu yasağın dışında kalır. Bu yasa elbette isteye isteye yapılmış bir saldırganlık örneğidir. Amacı öyle diyorlar, insanları açıkta kalıp ölmekten korumakmış. Fakat bir kimsenin yeri yurdu yoksa ve açıkta kalmaktan ölecekse o kimse ya uykuda ya uyanık ölecek demektir. Paris'te böyle bir yasa yok. Orada birçok kişi Sen Irmağı'nın köprüleri altında, kapı ağızlarında, parklarda, sıraların üzerinde, metronun sıcak hava püskürten açıklıklarının çevresinde, hatta metro istasyonlarının içinde uyur. Görünüşe göre bunun kimseye bir zararı olmuyor. Kimse zorda kalmadıkça sokakta uyumak istemez. Sokakta kalacaksa uyumasına da, uyuyabiliyorsa izin verilmelidir. 2. İki penilik peykehaneler bu geceyi geçirmek için embankmentten biraz daha hallice bir yoldur. Orada adamlar sıra sıra bir peykeye otururlar. Önlerinde bir ip gerilidir. Sanki parmaklıklığa dayanır gibi o ipe abanırlar. Güldürmek için uşak dedikleri bir adam sabah 5'te gelip ipi keser. Ben hiç böyle bir peykhanede gece geçirmedim ama Bozo birçok kez kalmış oralarda. Öyle oturmuş konumda uyunabiliyor mu diye sordum. Uzaktan göründüğü kadar rahatsız bir konum değilmiş. Herhalde doğrudan doğruya yerde yatmaktan iyidir. Paris'te de o çeşit barınaklar vardır. Fakat parası 20 santimdir. Yani yarım peni. Buradaki gibi iki peni değil. 3. Tabut. Gecesi 4 peniye tahta bir sandıkta uyursunuz. Üzerinize de muşambalı bir çadır bezi çekersiniz. Soğuktur. En kötüsü de tahtanın içinde yuvalanmış böceklerdir. Onlardan kurtuluş yoktur. Bunların üzerinde geceliği 7 peni ile 1 şilin 1 peni arasında değişen yerler gelir. En iyileri Rowton evleridir. Oralarda gecelemenin fiyatı 1 şilindir. Herkesin yatağı yanındakinden ayrılmış durumdadır. Mükemmel bir banyodan yararlanabilirsiniz. Ayrıca yarım kronluk yerleri de vardır. Artık oraları hemen hemen otel gibidir. Rowton evleri çok görkemli binalardır. Tek kötü yanı bunların sıkı bir disiplin altında olmasıdır. Bir şey pişiremezsiniz, kağıt oynayamazsınız ve bu evlerin iyiliğini kanıtlayacak şey her zaman tıklım tıklım dolu olmalıdır. Gecelemesi bir şilin bir peni olan Bruce evleri de çok iyidir. Onlardan sonra temizlik bakımından sıralamada Selamet Ordusu'nun konuk evleri yer alır. Bunların geceliği 7 ya da 8 penidir. Çeşit çeşittirler. Öteki yoksul konuk evleri kadar kirli olanlarını da gördüm. Fakat genellikle temizdirler. Çok iyi banyoları vardır fakat yıkanmak için ayrı bir şey vermek gerekir. Bir şilin verirseniz öteki yataklardan ayrılmış bir yatak alabilirsiniz. 8 penilik koğuşlarda yatak rahattır ama koğuşta o kadar çok yatak vardır. Genellikle koğuşlar 40 yataklık olur. Hepsi birbirine o kadar yakındır ki şöyle sakin bir gece geçiremezsiniz. Hapishaneyi, yardımsever yurtlarını anımsatan pek çok kısıtlama vardır. Selamet Ordusu konuk evleri yalnızca temizliği, düzeni, her şeyin üzerinde tutan kimselere göredir. Bunların ötesinde bilinen yoksul yatakhaneleri vardır. İster 7 peni, ister 1 şilin verin, hepsi havasız ve gürültülüdür. Yatakların hepsi aynı derecede kirli ve rahatsızdır. Bunların iyi yanı ise insanın buralarda rahat davranabilmesi. Ev mutfağına benzer mutfaklarında ister gece ister gündüz yan gelip dinlenebilmesidir. İğrenç pislikte, hayvan ini gibi yerler ama oralarda az çok toplumsal bir yaşam sürülebiliyor. Kadınlarınkinin genellikle daha da beter olduğu söylenir. Evli çiftleri alan yoksul konuk evlerinin sayısı çok azdır. Evsiz bir adamın bir konuk evinde, karısının da bir başkasında gecelemesi seyrek rastlanır bir durum değildir. Şu sıralar Londra'da yoksul konuk evlerinde yaşayan insanların sayısı en az 15 bindir. Haftada 2 sterlin ya da daha az para kazanan ve bir yere bağlı olmayan bir erkek için böyle bir konuk evi pek uygun bir şeydir. Bu kadar ucuza döşeli oda bulmak zordur. Bu konuk evlerinde ise ocak bedavadır. İyi kötü bir banyo vardır. İnsan yüzü görür, konuşacak kimseler bulur. Kire pisliğe gelince o ikinci derecede bir derttir. Bu konuk evlerinin en kötü yanı şudur ki insan oraya uyumak için bir para öder. Doğru dürüst uyumasıysa olanaksızdır. Buralarda paranıza karşılık alabileceğiniz şey bir 70'e 90 bir yatak, ortası tümsekli bir şilte, üzeri pamuk çarşafla kaplı tahta parçası gibi bir yastık, iki tane rengi kararmış kokmuş örtü, bir de bu yatak. En az 5 yatağın bulunduğu bir odadadır. Bazı yerlerde birbirinden 1-2 metre uzaklıkta 50 ya da 60 yatağın bir anda bulunduğu da olur. Elbette bu koşullarda kimse doğru dürüst uyuyamaz. İnsanların aynı biçimde tıkıştırdıkları iki yer daha vardır. Asker koğuşlarıyla hastaneler. Bu hastanenin beylik koğuşlarında iyi bir uyku çekme umudu bile olamaz. Asker koğuşlarında yatakları iyidir. Gençlerin kendilerin sağlıklıdır. Bir yoksul konuk evinde ise yatakhanelerdekilerinin hemen hepsinin hiç geçmeyen bir öksürüğü vardır. Çoğu mesanesinden dertlidir. Saatte bir kalkmak zorundadırlar. Bu nedenle de uykuyu olanaksız kılan bir gürültü eksik olmaz. Gözlemlerime göre böyle bir yerde gecede 5 saatten daha fazla uyuyan kimse yoktur. 7 peni hatta daha fazlasını vermiş bir kimse için bu kötü bir dolandırıcılıktan başka bir şey değildir. Bu noktada yasal düzenlemeler bir şey yapabilir. Şu sıralar Londra İl Meclisi konuk evleri hakkında çeşit çeşit kararlar alıyorlar. Fakat bunlar orada kalan insanların çıkarına yapılmış şeyler değil. Meclis yalnızca içkiyi, kumarı, dövüşü yasaklamaya çaba gösteriyor. Konuk evlerinin yataklarının rahat olmasını öngören bir yasa yok. Bu yürürlüğe koyması çok kolay bir şey. Örneğin, kumara kısıtlamalar getiren hükümlerin yürürlüğe konmasından daha kolay. Yoksul konuk evlerinin işleten derli toplu çarşaflar, daha iyi şilteler sağlamaya, hepsinden de çok yatakları birbirinden bir yarım duvarla ayırmaya zorlanılabilir. Yatağın bulunduğu yerin küçük olması önem taşımaz. Önemli olan bir insanın uyurken tek başına olabilmesidir. Bu ufak tefek değişiklikler sıkı bir biçimde uygulanırsa büyük bir fark yaratır. Bugün ödenen parayla bir yoksul konuk evinin makul bir rahata kavuşturulması olmayacak şey değildir. Croydon'daki belediye konuk evinde 9 peni ödeniyor. Yataklar yarım duvarla birbirinden ayrılmış. Hem de iyi yataklar, sandalyeler konulmuş. Bu çeşit konuk evlerinde bir lüks. Mutfaklar da bodrumda değil yeryüzünde. 9 peni alan öteki konuk evlerinin hepsinin bu düzeyde olmaması için bir neden yok. Elbette konuk evlerinin sahipleri topluca bu iyileştirme önlemlerine karşı çıkacaklardır. Çünkü şimdiki işleri onlara pek büyük karlar sağlıyor. Ortalama bir konuk evi gecede 5 ile 10 sterlin arasında bir parayı kasasına atar. Veresiye diye bir şey yoktur. Borcunu gecelemek kesinlikle yasaktır. Binanın kirası dışında giderler pek önemsizdir. Düzelmeye doğru herhangi bir gidiş kalabalığın azalması yani daha az kar kalması demek olacaktır. Yine de Croydon'daki o mükemmel belediye konuk evi insana 9 peniye ne kadar iyi hizmet verebildiğini gösteriyor. İyi kotarılmış birkaç yasa bu koşulları genelleştirebilir. Şayet resmi makamlar konuk evleriyle ilgileneceklerse bir otelde hiçbir zaman kabul edilemeyecek bir takım kısıtlamalarla değil onları daha konforlu duruma getirecek adımlarla işe başlamalılar. 38. Lower Binfield'deki yerden ayrıldıktan sonra Paddy ile birlikte birisinin bahçesindeki zararlı otları yolup ortalığı süpürdük. Bir yarım kron kazandık. Geceyi Cromley'de geçirdikten sonra Londra'ya yürüyerek döndük. Bir iki gün sonra Paddy'den ayrıldım. B nokta bana son kez 2 sterlin verdi. Dayanacağım bir 8 gün kalmıştı. Sıkıntılarımın sonuna gelmiştim. İşlerim sandığımdan kötü gitmişti ama yine de durumum Jean Cotard Han'ını özletecek kadar kötü olmamıştı. Paddy Portmont'a doğru yola koyuldu. Orada bir arkadaşı varmış. Ona bir iş bulabilirmiş. Onu ondan sonra bir daha görmedim. kısa bir süre önceydi. Bir arabanın altında kalıp öldüğünü öğrendim. Ama belki de bana bu haberi veren onu başka biriyle karıştırmıştır. 3 gün oluyor, Boza'dan haber aldım. Wandsworth'teymiş. Dilenciliğe 14 gün verirler besbelli. Hapishaneden korkmuyor. Benim öyküm burada bitiyor. Sıradan bir öyküydü. Umarım herhangi bir yolculuk güncesi kadar ilginç bulunmuş olsun. En azından şunu söyleyebilirim ki, 5 parasızsanız karşılaşacağınız işte böyle bir dünyadır. Gün oluyor, o dünyayı daha iyi keşfetmek istiyorum. İstiyorum ki Mario gibi, Paddy ya da beleşçi Bill gibi kimseleri öyle gel geç karşılaşmalarda değil, yakın arkadaşlıklarla tanıyayım. Bulaşıkçıların, berduşların, embankmentte geceleyenlerin ruhunda neler olup biter öğrenmek istiyorum. Şimdi bana öyle geliyor ki yoksulluğun kıyısından köşesinden görülenden daha fazla bir şey görebilmiş değilim. Yine de meteliksiz kalmanın bana kesinlikle öğrettiği bir iki şeyi gösterebilirim. Bir daha hiçbir zaman berduşların sarhoş birer ahlaksız olduğunu düşünmeyeceğim. Bir peni verdim diye bir dilencinin bana minnet duymasını beklemeyeceğim. İşsizler uyuşuksa buna şaşmayacağım. Selamet ordusuna para vermeyeceğim. Giysilerimi rehine koymayacağım. Sokakta birisinin uzattığı el ilanını geri çevirmeyeceğim. Şık bir restoranda yediğim yemekten tat almayacağım. Bu bir başlangıç.